Ayrım 5.
Gerçekten saat 11.30'da ünlü doktor geldi. Tekrar dinlemeler başladı. İvan İliç'in yanında başka bir odada ciddi konuşmalar oldu. Tekrar böbreği, kör bağırsağı görüşüldü. Doktorların hastalığı incelerken takındıkları tavırlar öyle önemliydi ki zavallı İvan İliç'in gözünün önünden bir an olsun ayrılmayan yaşamak ya da ölmek gerçeği geride kalarak böbrek ve kör bağırsak meselesi gene ön plana çıktı. Bazı arızaları olan bu organlara Mihail Daniloviç'le ünlü doktor öyle bir yükleneceklerdi ki düzeltmekten başka çareleri kalmayacaktı. Ünlü doktor ciddi ama ümitsiz görünmeyen bir yüzle veda etti. İvan İliç korkuyla, umutla parlayan gözlerini doktora çevirerek iyi olma ihtimalinin olup olmadığını çekine çekine sordu. Bunun üzerine o da kesin bir şey söylememekle birlikte bir ihtimalin bulunduğunu bildirdi. İvan İliç'in doktoru uğurlarken umut dolu bakışı öyle acıklıydı ki doktorun vizite parasını vermek için odadan çıkan Praskovya Fyodorovna ağlamaya başladı. Doktorun umut verici sözlerinin etkisi uzun sürmedi. Gene aynı oda, aynı tablolar, perdeler, duvar kağıtları, ilaç şişeleri, gene o ağrılı vücut. İvan İliç inlemeye başladı. İğne yaptılar, daldı. Kendine geldiği zaman ortalık kararıyordu. Yemeğini getirdiler. Et suyu çorbadan zorla birkaç kaşık alabildi. Sonra gene aynı şey, gene karanlık gece. Yemekten sonra saat 7'de odasına Praskovya Fyodorovna geldi. Akşam toplantısına gidilecek gibi giyinmiş, iri göğüslerini korseyle sıkmıştı. Yüzünde pudra izleri vardı. Sabahleyin ona tiyatroya gideceklerini söylemişti. Yabancı bir sanatçı olan Sarah Bernhardt şehirlerindeydi. İvan İliç loca almalarını ısrarla söylemiş, onlar da almışlardı. Ama sonra o bunu unuttuğu için karısının giyimli hali gücüne gitti. Çocuklar için estetik ve öğretici bir şey olacağı düşüncesiyle loca alıp tiyatroya gitmelerindeki ısrarını hatırlayınca kırgınlığını gizledi. Praskovya Fyodorovna içeriye kendinden memnun, aynı zamanda sanki suçlu bir tavırla girmişti. Kocasının yanına oturdu. Sağlık durumunu sordu. İvan İliç, karısının öğrenecek bir şey olmadığını bildiğini, bu soruyu durumunu öğrenmek için değil, laf olsun diye sorduğunu anlıyordu. Praskovya Fyodorovna'nın söylemek istediği şeyler vardı. Loca alınmamış olsa, Elen kızları ve Petrişçev, sorgu yargıcı kızların nişanlısı, gitmeseler dışarıya adımını bile atmazdı. Şimdi onları yalnız başına bırakmak olmazdı tabii. Oysa kocasının yanında oturmak onun için büyük bir zevkti. Bari o evde yokken doktorların söylediklerini yapsaydı. Fyodor Dmitriyevich nişanlı seni yoklamak istiyordu. Gelsin mi? Liza da gelsinler. Elbisesi körpe vücudunu bütün çıplaklığıyla açıkta bırakan kızı girdi içeriye. İvan İliç'e vücudu sonsuz acılar çektirirken o kendi vücudunu gözler önüne seriyordu. Sağlam yapılı, güçlü kuvvetli, aşık olduğu gözden kaçmayan Liza, mutluluğunu gölgeleyen hastalığa, ızdıraba, ölüme diş biliyordu. Saçları kapol biçimi kıvrılmış, fıraklı Fyodor Dmitriyevich de girdi içeriye. Damarları çıkmış uzun boynunu, beyaz yakalığı sımsıkı sarmıştı. Kolalı kocaman bir göğüslüğü, kuvvetli kalçalarını saran dar siyah pantolonu, beyaz eldiven taktığı elinde silindiri vardı. Fyodor Dmitriyevich'in arkasından kolejli oğlu da gizlice içeriye süzüldü. Zavallıcık yeni bir resmi elbise giymiş, ellerine eldiven takmıştı. Gözlerinin altında İvan İliç'in anlamını çok iyi bildiği morluklar vardı. İvan İliç oğluna karşı her zaman şefkat duyardı. Çocuğun ürkek, acıyan bakışı korkunçtu. Evde Gerasim'den başka durumunu yalnız o anlıyor, ona yalnızca o acıyordu belki de. Hepsi oturdular, gene sağlığını sordular. Bir sessizlik oldu. Liza annesinden dürbününü istedi. Ana kız arasında dürbünü nereye koydukları konusunda ufak bir ağız kavgası çıktı. Tatsız bir durum oldu. Fyodor Dmitriyevich, İvan İliç'ten Sarah Bernhardt'ı seyredip seyretmediğini sordu. İvan İliç önce sorulanı anlamamıştı. Sonra hayır dedi. Siz seyrettiniz mi? Evet, Adrian Lekovir'de. Praskovya Fyodorovna artistin özellikle falanca piyeste güzel olduğunu söyledi. Liza buna karşı çıktı. Artistin oyununun inceliği, gerçekçiliği üstüne her zamanki konuşmalardan biri başladı. Konuşmanın ortasında Fyodor Dmitriyevich İvan İliç'e bakarak birden sustu. Ötekiler de bakıp sustular. İvan İliç ışıl ışıl gözlerini önüne dikmiş, anlaşılan onlara kızıyordu. Durumu düzeltmek gerekiyordu ama düzeltmek mümkün müydü? Ne yapıp yapmalı, ortalığa çöken bu sessizliği bozmalıydı. Kimse bu işi üzerine almıyor, nezaket yalanının birdenbire yıkılarak gerçeğin ortaya çıkacağı düşüncesiyle hepsi korkulu anlar yaşıyordu. İlk olarak Liza davranıp sessizliği bozdu. herkesin duyup açıkça söyleyemediğini ağzından kaçırıverdi. Babasının armağanı olan saatine bakarak, gideceksek gidelim, vakit geldi dedi. Yalnız ikisinin bildikleri bir şey için nişanlısına hafifçe anlamlı anlamlı gülümsedi. Sonra elbisesini ışırdatarak kalktı. Liza'nın arkasından hepsi kalktılar. Vedalaşıp çıktılar. Onlar çıkıp gidince İvan İliç sanki birden hafifledi. Yalan da onlarla birlikte gitmiş ama ağrı kalmıştı. Aynı ağrı, aynı korku durumunu ne ağırlaştırıyor ne de düzeltiyordu. Kendini iyi hissetmiyordu, o kadar. Gene dakikalar dakikaları, saatler saatleri kovalamaya başladı. Bitip tükenmek bilmeyen zaman akışı ve kaçınılmaz korkunç son. Piotr'un sorusuna evet, Gerasim'i gönderin dedi. 9. Karısı gece geç dönmüştü. Parmaklarının ucuna basarak kocasının odasına girdiyse de İvan İliç onun gelişini duydu. Gözlerini açmasıyla kapaması bir oldu. Kadın Gerasim'i gönderip kocasının başında kalmak istiyordu. İvan İliç gözlerini açarak hayır, istemez dedi. Çok ağrıyor mu? Ağrısa ne çıkar? Afyon al bari. Razı oldu, bir afyon hapı yuttu. Praskovya Fyodorovna çıktı. Saat 3'e kadar azap verici bir dalgınlık içinde kaldı. Sanki her yerini acıtarak onu dar, karanlık, derin bir çuvala sokmaya çalışıyorlar. Durmadan tıkıştırdıkları halde bir türlü işlerini bitiremiyorlardı. Bu iş korkunç acılar için uzayıp gidiyordu. İvan İliç bir yandan korkuyor, bir yandan da çuvala girmek için debelenip çırpınarak onu itenlere yardım ediyordu. Böyle debelenirken birdenbire kurtularak yere düştü, kendine geldi. Gene aynı Gerasim ayak ucunda oturmuş, sessiz ve sabırlı, uyuklayıp duruyordu. Kendisi ise ayağında çoraplar, bitkin bacaklarını Gerasim'in omuzlarına dayamış yatıyordu. Hep aynı abajurlu mum, dinmek bilmeyen ağrı. Fısıltıyla, sen git Gerasim dedi. Zararı yok, otururum. Hayır, git. Bacaklarını indirdi, kolunun üstüne yan yattı. Kendine çok acıyordu. Gerasim'in bitişik odaya gitmesine kadar zor bekleyerek çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Zavallılığına, korkunç yalnızlığına, insanların, Tanrı'nın gaddarlığına, Tanrı'nın olmayışına ağlıyordu. Bütün bunları niçin yaptın? Niçin beni buraya getirdin? Ben ne yaptım da bana bu acıları çektiriyorsun? Cevap beklemiyordu. Cevap olmayacağını, olamayacağını da ağlıyordu. Ağrı gene depreşti ama o kıpırdamıyor, kimseyi çağırmıyordu. Kendi kendine hadi daha vur, ne duruyorsun vursana. Ama neden? Ben sana ne yaptım diyordu. Sonra sustu, yatıştı. Yalnız ağlaması değil, soluk alması bile durdu. Dikkat kesilip dinlemeye başladı. Dinlediği bir ses, bir konuşma değildi. Ta derinden gelen, düşüncelerin kıpırdanışını dinliyordu sanki. Ne istiyorsun? Ruhu ona açıkça böyle sesleniyordu. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun diye üsteledi. Sonra cevap verdi. Ne mi istiyorum? Acı çekmemek, yaşamak. Sonra tekrar dinlemeye başladı. Öyle dikkatli dinliyordu ki ağrıyı bile hissetmez oldu. Ruhunun sesi yaşamak mı, nasıl yaşamak diye soruyordu. Eskiden nasıl yaşıyorsam öyle, rahat, tatlı. Eskiden rahat, tatlı mı yaşıyordun? İvan İliç hayalinde tatlı yaşantısının en iyi anlarını gözden geçirmeye başladı. İşin tuhafı, tatlı yaşantısının en iyi anları şimdi ona eskisinden çok farklı görünüyordu. Hem de ilk çocukluk anlarından başka hepsi. Orada, çocukluğunda gerçekten tatlı olan, yeniden döndürülebilse yaşamaktan zevk alacağı bir şeyler vardı. Ama bu tatlılığı duyan o adam değildi artık. Sanki başka birine ait anılardı bunlar. Sonucunda bugünkü İvan İliç'in meydana geldiği dönem başlar başlamaz, o zaman sevinç dolu görünen her şey şimdi gözünde eriyor, eriyor, bir hiç, çoğu kere de iğrenç bir şey halini alıyordu. Çocukluğundan uzaklaşıp bugüne yaklaştıkça sevinçleri hiçleşiyor, sevinçliliğini yitiriyordu. Bu dönem hukuk okuluyla başlıyordu. O zaman gerçekten tatlı olan bir şeyler vardı gene de. Neşe vardı, arkadaşlık vardı, umut vardı. Ama üst sınıflarda bu tatlı anlar da iyice seyrekleşiyordu. Sonra valinin yanındaki ilk görevi sırasında tekrar iyi zamanlar başlıyordu. Bunlar kadın sevgisiyle ilgili anılardı. Sonra her şey karışıyor, iyi zamanlar yeniden azalıyordu. Daha sonra büsbütün azalıyor, böylece gitgide azalmasına devam ediyordu. Hiç beklemediği anda karşısına çıkan evlilik, karısının yapmacıklıkları. Ve o öldürücü çalışma, o para hırsı, böylece geçen 1-2-10-20 yıl. Yıllar ilerledikçe ağırlık omuzlarına daha çok biniyordu. Başarılı bir yolda yürüdüğünü sandığı halde başarısızlığa doğru koşuyordu. Gerçekten de öyleydi. Başkalarının gözünde iyi yaşıyor, görünürken hayat ayaklarımın altından akıp gidiyordu. Şimdi de ölmeye hazırlan bakalım. Ama bunun anlamı ne? Neden böyle oluyor? Mümkün değil. Hayatın bu derece anlamsız, bu derece çirkin olması mümkün değil. Hayat gerçekten bu derece çirkin ve anlamsızsa bu ölmek için bir sebep mi? Hem de böyle acıdan kıvranarak. Başka bir şey var bunda. Belki de gerektiği gibi yaşamadım diye geldi aklına. Kendi kendine ama nasıl olur, her şeyi gerektiği gibi yaptım diyordu. Sonra hayat ve ölüm bilmecesinin bu biricik çözümünü olmayacak bir şeymiş gibi hemen kendinden uzaklaştırıyordu. Peki şimdi istediğin nedir? Yaşamak mı? Nasıl yaşamak? Mahkemede mübaşirin mahkeme başlıyor diye bağırdığı zamanki gibi mi? Mahkeme başlıyor, mahkeme başlıyor diye üsteledi kendi kendine. Al işte sana mahkeme. Ama ben suçlu değilim diye bağırdı öfkeyle. Niçin yapıyorsunuz bunu? Ağlamayı kesti. Yüzünü duvara döndürerek hep aynı şeyi düşünmeye başladı. Nedendir bu korkunç acılar? Nedendir ha? Ne kadar düşünürse düşünsün, soruları cevapsız kalıyordu. Her zaman olduğu gibi gereken hayatı yaşamadığı aklına gelince hemen doğru yaşadığını tasarlayarak bu garip düşünceyi kafasından atıyordu. 10. 2 hafta daha geçti. İvan İliç kanepeden kalkamaz olmuştu. Yatağa yatmak istemediği için kanepede yatıyordu. Yüzü duvara dönük, bir yandan bitmek tükenmek bilmez acılar çekiyor, bir yandan da kafasında yer etmiş olan düşünceye cevap arıyordu. Neydi bu? Bunun ölüm olduğu doğru muydu? İçindeki ses evet doğru diye cevap veriyordu. Peki ya bu ızdırapların ne gereği var? Hiç, öyle işte. Bundan başka ve bunun ötesinde cevap yoktu. Hastalığının ortaya çıkıp doktora ilk gidişinden beri İvan İliç'in hayatı psikolojik olarak birbirinin tersi iki kısma bölünmüştü. Nöbetleşe gelen bu durumlardan birinde anlaşılması güç korkunç ölümü umutsuzluk içinde beklerken ötekinde içinde bir umut kıvılcımı vücudunun her türlü kıpırdanışını ilgiyle izliyordu. Gözünün önüne bazen geçici bir zaman için ödevini yapmaktan uzaklaşan böbreği ya da bağırsağı geliyor, bazen de bir türlü elinden kurtulamadığı anlaşılmaz korkunç ölümü düşünüyordu. Bu iki ruh durumu hastalığının başlangıcından beri sırayla birbirini kovalıyordu ama hastalık ilerledikçe böbrekle ilgili düşüncesi daha çok şüpheli, hayali oluyor, yaklaşan ölüm kavramı ise gitgide gerçek görünümü alıyordu. 3 ay öncesiyle o andaki durumunu gözünün önüne getirip adım adım ölüme doğru gittiğini düşünmesi, bütün iyileşme umutlarının yıkılmasına yetiyordu. Kalabalık bir kentte, ahbapları arasında, ailesinin içinde olduğu halde İvan İliç, son zamanlarını korkunç bir yalnızlık içinde, yüzünü kanepenin arkalığına çevirip yalnız geçmişini düşünerek yaşıyordu. İçine düştüğü yalnızlık ne denizin dibinde ne de yerin altında bulunabilecek cinsdendi. Bu yalnızlıkta geçmişin bütün hayallerini birbiri ardından gözünün önüne getiriyordu. Her zamanda en yakın günlerle ilgili olandan başlayıp en uzaktakilere, çocukluk hayallerine varıp dayanıyordu. O gün verdikleri kuru erik hoşafı mı geldi aklına, hemen çocukluğunda yediği buruşuk, ham frenk eriğini, eriğin kendine özgü tadını, çekirdeğine kadar yiyince ağzının salyayla dolmasını hatırlıyordu. Oradan da sırayla o zamanın bitmez tükenmez anılarını birbirini kovalamaya başlıyordu. Dadısı, kardeşleri, oyuncakları. İvan İliç kendi kendine bunları bırakalım, çok acı diyor. Yeniden bugünkü hayata dönüyordu. Kanepenin arkalığında bir düğme, sahtiyan kaplamada kırışıklar derken, sahtiyan hem pahalı hem de dayanıksız, onun yüzünden az mı kavga ettik? Ama babamızın yırtılan çantasının sahtiyanı da o yüzden çıkan kavgada bir başkaydı. Bunun için bizi odaya kapatmışlar, annemiz bize börek getirmişti diye düşünerek yine çocukluğuna gidiyor, yine acı şeyler hatırlıyor, bu düşünceleri kendinden uzaklaştırıp başka şeyler düşünmeye çalışıyordu. Anılar zihninde birbirini kovalaya dursun, bir yandan da hastalığının nasıl başlayıp geliştiği geliyordu aklına. Bunda da aynı şekilde gerilere gidildikçe yaşama gücü artıyordu. Yalnız yaşama gücü değil, hayattaki iyi günler de çoğalıyordu. Daha doğrusu bunlar birbirine karışıyordu. Çektiğim acılar arttıkça hayatın yaşanacak yanı kalmadı diye düşünüyordu. Ta gerilerde, hayatın başlangıcında aydınlık bir nokta vardı. Ondan bu yana her şey gittikçe hızlanarak karanlığa gömülüyordu. İvan İliç, ölüme olan uzaklığın karesiyle ters orantılı bir hız diye düşündü. Hızı artarak düşen bir taşın hayali saplandı zihnine. Gittikçe çoğalan acılar dizisi olan hayat, acıların en korkuncu olan bir sona doğru tepe taklak uçuyordu. Ben de uçuyorum diyordu İvan İliç. İvan İliç ürperiyor, kıpırdanıyor, karşı koymak istiyordu ama artık karşı koyamayacağını biliyordu. Gene de baka baka yorulduğu halde gözünün önündekine bakmaktan kendini alamayarak kanepenin arkalığına bakıyor, tepe taklak düşüşü sonunda korkunç bir çarpmayla paramparça olacağı anı bekliyordu. Karşı konulamaz diyordu ama hiç olmazsa sebebini anlayabileydim. Bu da olmuyor. Gerektiği gibi yaşamamış olsaydım aklım yatardı. Böyle bir şeyi nasıl kabul ederim? İvan İliç şöyle bir gerilere gidince hayatının geleneklere, göreneklere, nezaket kurallarına uygun olarak geçtiğini hatırlıyordu. Böyle bir şey olamaz diyordu kendi kendine. Bir yandan da gülümsüyordu. Sanki birisi bu gülümsemeyi görüp de aldanacaktı. Aklı ermez, acılar, ölüm, neden? 11. Böylece 2 hafta geçti. Bu sırada hem İvan İliç'in hem de karısının istedikleri bir şey gerçekleşti. Petrişçev kızlarını resmen istedi. Bir akşamüstü olmuştu bu. Ertesi sabah Praskovya Fyodorovna, Petrişçev'in evlenme teklifini kocasına nasıl söyleyeceğini düşünerek odasına girdi. O gece İvan İliç'te kötüleşmeye giden yeni bir değişiklik olmuştu. Praskovya Fyodorovna onu aynı kanepenin üstünde ama yeni bir durumda buldu. İvan İliç sırtüstü yatıyor, inliyordu. Gözlerini tavana dikmişti. Karısı ilaçlardan söz açınca İvan İliç gözlerini ona dikti bu sefer. Kadının lafı ağzında kaldı. Kocasının bakışı özellikle ona karşı büyük bir kinle doluydu. Allah rızası için bırak beni rahat öleyim dedi. Praskovya Fyodorovna odadan gitmek için davrandı. Tam bu sırada kızları içeri girerek babasını selamlamak için yanına yaklaştı. İvan İliç ona da karısına baktığı gibi baktı. Kızının sağlığını sormasına karşılık soğuk bir sesle yakında kendisinden kurtulacaklarını söyledi. Ona cevap vermediler. Biraz oturduktan sonra sessizce çıktılar. Liza, bizim ne suçumuz var dedi annesine. Sanki yapan bizmişiz gibi. Babama acıyorum ama onun bize azap çektirmesi doğru mu? Doktor her zamanki saatte geldi. İvan İliç kin dolu gözlerini bu sefer ona dikerek bütün sorularına kısaca evet ya da hayırla cevap verdi. Sonunda da elinizden bir şey gelmeyeceğini biliyorsunuz. Bırakın beni artık dedi. Acıları hafifletebiliriz karşılığını verdi doktor. Onu da yapamıyorsunuz. Bırakın. Doktor dışarı çıktı. Praskovya Fyodorovna'ya kocasının durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Acılar son derece şiddetlenmiş olmalıydı. Dindirmek için tek çare afyondu. Doktorun bedensel acıların korkunç olduğunu söylemesi bir gerçekti. Ama hastanın çektiği manevi acılar bedensel acılardan kat kat üstündü. Bugün ızdıraptan kıvranmasının asıl nedeni de buydu. İvan İliç'in manevi acısı şundan ileri geliyordu. O gece ayak ucunda uyuklayan Gerasim'in çıkık elmacık kemikli, uysal yüzüne bakarken aklına birdenbire şu düşünce geldi. Ya bütün hayatım, yaşadığım bilinçli hayat gerçekten gerektiği gibi değildiyse? Şimdiye dek mümkün olmayacağını sandığı şey, yani hayatının gerektiği şekilde yaşanmamış olabileceği düşüncesi aklına yatmaya başladı. Kendisinden yüksekte olanların iyi saydığı şeylere karşı içinde uyanan belli belirsiz kıpırdanışlar, hani şu içinde uyanır uyanmaz kovmaya çalıştığı zayıf kuşkular doğru olabilirdi ve belki bunun dışındakiler gerçeğe aykırıydı. Görevi de, hayat düzeni de, aile anlayışı da, görev ve toplum ilişkileri de temelden yanlıştı belki de. İvan İliç bunları kendisine karşı savunmak istedi ama savunmasının ne kadar güçsüz olduğunu o anda anladı. Hem savunsa eline ne geçecekti? Madem ki gerçek bu dedi. Hayatta bana verilenleri heder ederek gidiyorum. Üstelik düzeltmeme de imkan yok. Öyleyse niye uğraşıyorum? Sırt üstü uzandı. Hayatını başka bir görüş açısından incelemeye başladı. Ertesi sabah önce uşağın, sonra karısının, sonra kızının, sonra da doktorun her davranışı, her sözü, o gece gözlerinin önünde açılan korkunç gerçeği doğrulamaktaydı. Bütün bu hareketlerde kendini, şimdiye dek nasıl yaşadığını gördü. Artık açıkça anlıyordu ki hayatı da, ölümü de kaplayan korkunç bir yanlış işlemişti. Bunu anlaması bedensel acılarını artırdı, 10 katına çıkardı. İnliyor, çırpınıyor, üstünü başını paralıyordu. Elbisesi onu sıkıyor, boğuyordu sanki. Bu yüzden de herkesten nefret ediyordu. İvan İliç'e fazlaca afyon verdiler. Çok geçmeden daldı ama öğle yemeğinde hepsi yeniden tekrarlanmaya başladı. Herkesi yanından kovuyor, kendini yerden yere atıyordu. Karısı yanına geldi. Can, canım dedi. Benim için yap bunu, benim için. Bunun bir zararı dokunmaz. Çoğu zaman faydası bile olur. Sonra zor bir şey de değil. Çoğu sağlıklı kimseler bile... Ne? Piriças diye mi? Dipnot, günah çıkarma töreninden sonra yapılan şaraplı ekmek yedirme ayini. Ne gereği var? İstemem ama şey, karı sağlamaya başladı. Yapılsın değil mi dostum? Bizimkini çağırayım, çok iyidir. Peki, yapın ne istiyorsanız. Papaz gelip günahlarını çıkardığı zaman yatıştı. Kuşkularından, dolayısıyla ızdıraplarından kurtulduğunu hissetti. İçinde yeni bir umut ışığı parladı. Şimdi gene kör bağırsağını, onun düzelme olasılığını düşünüyordu. Gözleri yaşla dolarak kutsal şaraplı ekmeği yedi. Ayinden sonra yatırılınca bir süre hafiflik duydu. İçine yaşama umudu yeniden doğdu. Doktorların önerdikleri ameliyatı düşünmeye başladı. İçinden yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum diyordu. Karısı ayinin bitiminden sonra onu kutlayarak şimdi daha iyisin değil mi diye sordu. İvan İliç onun yüzüne bakmadan evet dedi. Karısının giyinişi, duruşu, yüz anlatımı, sesinin tonu ona hep aynı şeyi söylüyordu. Hayır, hayır. Ne o zaman ne de şimdi doğru olanı yaşamadın. Senin yaşadığın hayatı ve ölümü kendinden gizleyen kocaman bir yalandı. İvan İliç bunları düşünür düşünmez içindeki kin yeniden kabardı. Kinle birlikte bedensel ağrıları, ağrılarla birlikte yaklaşan kaçınılmaz ölüm korkusu depreşti. Yeni bir durum geldi üzerine. İçerisinden bir şey yükselerek soluğu daralmaya başladı. Evet derken yüzünün korkunç bir anlatımı vardı. Karısına dik dik bakarak zayıflığından umulmayan bir çeviklikle yüzü koyun döndü. Gidin, hepiniz gidin, bırakın beni diye bağırdı. 12. O andan sonra da 3 gün ardı arkası kesilmeyen haykırmalar başladı. Bu korkunç çığlıkları 2-3 kapı öteden işitenler dehşete düşüyorlardı. Karısına evet dediği zaman artık mahvolduğunu, bir daha geri dönemeyeceğini, sonunun kesin sonunun geldiğini, kuşkularının çözülmeden gene kuşku olarak kaldığını anlamıştı. Çeşitli seslerle uu, uu, uu diye haykırıyordu. Önce yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum diye tutturmuş, sonra da uu sesine geçerek bağırmaya devam etmişti. Zaman kavramın unuttuğu 3 gün içinde görünmeyen, karşı konulmaz bir kuvvetin onu sokmaya çalıştığı siyah çuvalda debelendi durdu. Ölüm hükmü giyen bir adamın celladın elinden kurtulamayacağını bile bile çırpılması gibi çırpınıyordu. Karşı koymak için harcadığı bütün çabalara rağmen içine korku salan şeye her an yaklaştığını hissediyordu. Izdırabının hem o kara deliğin içine sokulmaktan hem de daha çok onun içine girmekten olduğunu anlıyordu. Hayatının iyi geçmiş olmasına inancı oraya girmesini engelliyordu. Kendisini haklı görmesi hem takılıp ileri gidememesine hem de daha çok acı çekmesine sebep oluyordu. Birdenbire bilinmeyen bir kuvvet onu önce göğsünden sonra böğründen itti. Soluğu daha çok kesildi. İvan İliç deliğe yuvarlanıverdi. Orada deliğin dibinde bir aydınlık belirdi. Yolculukta bazen tren geri geri giderken ileri gittiğimizi sanırız. Sonra asıl yönümüzü anlarız. İvan İliç'e de aynı şey oldu. Kendi kendine evet gerekenin yapılmadığı doğru diyordu ama zararı yok. Gereken şey de yapılabilir. Peki nedir bu gereken şey? İvan İliç bu soruyu sorduktan sonra birdenbire sakinleşti. Bu hal 3. günün sonunda ölümüne 2 saat kala olmuştu. Tam o sırada küçük kolejli babasının odasına yavaşça girdi, yatağına sokuldu. Can çekişen İvan İliç avaz avaz bağırıyor, kollarını oradan oraya savuruyordu. Eli birden oğlunun başına çarptı. Çocuk bunu yakaladı, dudaklarına götürdü, ağlamaya başladı. İşte o anda kara deliğe yuvarlanarak oradaki ışığı görmüş, hayatının gerektiği şekilde geçmediğini ama henüz bunu düzeltebileceğini anlamıştı. Kendi kendine nedir bu gereken şey diye sorduktan sonra sakinleşip içindeki sesi dinlemeye başladı. O anda birinin elini öptüğünü hissetti. Gözlerini açıp oğluna baktı. Acımaya başladı çocuğa. Karısı yaklaştı. İvan İliç ona da baktı. Kadının ağzı açıktı. Burnundaki, yanaklarındaki gözyaşlarını silmemişti. Keder dolu gözlerle ona bakıyordu. İvan İliç karısını acıdı. Evet, üzüyorum onları diye düşündü. Bana acıyorlar ama ben ölünce her şey düzelecek. Bunu söylemek istediyse de kendine konuşacak güç bulamadı. Zaten söylemekten ne çıkar, yapmak gerek diye geçirdi içinden. Gözleriyle oğlunu gösterdi karısına. Çıkar, yazık, sana da dedi. Prosti, dipnot, affet diye eklemek istedi. Dili dolaşarak propusti dedi. Dipnot, çıkar, bırak gitsin. Kendinde bunu düzeltecek gücü bulamayınca elini salladı. Anlayacak olan nasıl olsa anlardı. İçini sıkan, içinden çıkmayan şeyin birden çıkmaya başladığını, hem de iki yerinden, on yerinden, her yerinden çıkmaya başladığını anladı. Ailesine acıyordu. Onların üzülmemesi için bir şeyler yapmalıydı. Hem onları, hem kendisini bu acıdan kurtarmalıydı. Ne kadar rahat, hem de ne kadar kolaymış diye düşündü. Ya Ağrı, onu ne yapmalı? Ağrı, söyle, neredesin? Böyle söyleyerek dinlemeye başladı. Hah, işte şurada. Ne yapalım? Varsın olsun. Ya ölüm, o nerede? İçinde ölüme karşı her zamanki korkuyu arıyor, bulamıyordu. Ölüm nerede? Ne ölümü? Korkunun zerresi yoktu, çünkü ölüm de yoktu. Ölüm yerine ışık vardı. Demek ki öyle. Ne büyük mutluluk. Bütün bunlar onun için bir an doluverdi ve bu anın anlamı artık değişmedi. Orada bulunanlar içinse can çekişmesi daha iki saat sürdü. Göğsünde bir şeyler hırıldıyor, bitkin vücudu tir tir titriyordu. Sonra hırlamalar, titremeler gitgide azaldı. Birisi üzerine eğilerek bitti dedi. İvan İliç bunu işitti. İçeriden aynı sözü tekrarladı. Ölüm bitti, o yok artık diyordu. Derin bir soluk aldı. Daha soluğun yarısındayken durdu, gerindi ve öldü.